Ayrım 10. Marslı. Andy Weir. Sayfa 108. Selam Wenk. Bruce'un sesi Wenkat'ın masasının üzerindeki hoparlörden geldi. Bruce merhaba dedi Wenkat bilgisayarına yazarken. Biraz zaman ayırdığın için sağ ol. Ön ikmal hakkında konuşmak istiyordum. Ne demek? Aklında neler var? Diyelim roketi hiçbir sıkıntı çıkmadan yumuşak inişle indirdik. Mark'ın bundan nasıl haberi olacak? Nereye bakması gerektiğini nereden bilecek?
Bu konu üzerinde biraz kafa yorduk dedi Bruce. Birkaç fikrimiz var.
Dinliyorum dedi Wenkat belgeyi kaydedip laptopunu kapatırken.
Ona zaten bir iletişim sistemi göndereceğiz değil mi? İnişin ardından sistemin açılmasını sağlayabiliriz. Bu aracın ve GDF elbisesinin frekansında yayın yapacak, sinyali de güçlü olacak.
Araçlar sadece Hubble'la ve birbirleriyle iletişim kurmaları yönünde tasarlandılar. Sinyal kaynağının 20 kilometre yakında olduğu varsayılıyordu. Alıcılar o kadar hassas değil, GDF elbiseleri ise daha kötü. Fakat güçlü bir sinyalimiz olduğu sürece her şey yolunda gider. Ön ikmal roketini indirdiğimizde uydulardan tam yerini tespit edeceğiz ve ardından gidip alsın diye bunu Mark'a göndereceğiz.
Ama o muhtemelen dinlemiyordur dedi Wenkat. Niye dinlesin ki?
Bunun için de bir planımız var. Bir sürü parlak yeşil kurdele yapacağız. Salındıklarında Mars atmosferinde bile süzülecek kadar hafif olacaklar. Her kurdelenin üzerinde Mark telsizini aç yazacak. Şu an bir salınım mekanizması üzerinde çalışıyoruz. Bu iniş sırasında olacak tabii ki. İdeal olarak yüzeyin 1 kilometre yukarısındayken.
Beğendim dedi Wenkat. Tek yapması gereken bir tanesini fark etmek. Eğer dışarıda parlak yeşil bir kurdele görürse buna dikkat etmemesinin imkanı yok.
Wenk dedi Bruce. Eğer Watney Mobile'i RS-4'e götürürse tüm bu çabalar boşa çıkacak. Yani böyle bir şey olursa roketi RS-4'te de indirebiliriz ama.
Ama orada da hapsız olacak.
Evet dedi Wenkat.
Her şey sırayla. Kurdeleler için bir salınım mekanizması yaptığınızda beni haberdar et. Tamamdır.
Konuşması sonlandırdıktan sonra Wenkat işe geri dönmek için laptopunu açtı. Karşısında Mindy Park'tan gelen bir e-posta oldu. Watney yine harekete geçti.
Hala dümdüz ilerliyor dedi Mindy monitörünü göstererek.
Anlıyorum dedi Wenkat. Kesinlikle RS-4'e gitmiyor. Doğal bir engelin etrafından dolaşmıyorsa tabii ki.
Etrafından dolaşılacak bir şey yok ki dedi Mindy. Orası Acidalia Planitia.
Şunlar güneş hücreleri mi diye sordu ekranı işaret ederek.
Evet dedi Mindy. Her zamanki 2 saat sürüş. GDF 2 saat sürüş rutinini gerçekleştirdi. Şu an Hub'dan 156 kilometre uzakta.
İkisi de ekrana baktılar.
Bir dakika dedi Wenkat. Bir dakika. Yok artık.
Ne oldu diye sordu Mindy.
Wenkat bir top post-it ve bir kalem aldı eline. Bana onun konumunu ve Hub'ın konumunu ver.
Mindy ekranı kontrol etti.
Şu an Watney 28 derece kuzey, 19 derece batıda.
Birkaç tuşa basarak başka bir dosyayı açtı.
Hub 31 derece kuzey, 28 derece batıda. Ne gördün?
Wenkat rakamları not etmeyi bitirdi.
Gel benimle dedi hızlı odadan çıkarken.
Ne diye kekeledi Mindy onun peşinden giderken. Nereye gidiyoruz?
Uydu kontrol dinlenme odasına dedi Wenkat. Hala o Mars haritası duvarda asılı değil mi?
Evet dedi Mindy. Fakat o sadece hediyelik eşya dükkanından alınmış bir poster. Bilgisayarımda yüksek kaliteli dijital haritalar.
Hayır onların üzerine çizemem dedi. Ardından dinlenme odasına giden köşeyi döndükten sonra duvardaki Mars haritasını işaret etti. Onun üzerine çizebilirim.
Dinlenme odası bir bardak kahve yudumlayan bir bilgisayar teknisyeni dışında tamamen boştu. Wenkat ve Mindy hışımla içeri girdiğinde endişeyle kafasını kaldırdı.
Güzel, enlem ve boylam çizgileri var dedi.
Elindeki post-it'e bakıp parmağıyla harita üzerinde takip ettikten sonra bir X çizdi. Burası Hub dedi.
Hey dedi teknisyen, posterimizin üzerini mi karalıyorsun?
Size yenisini alırım dedi Wenkat arkasına bakmadan. Ardından bir X daha çizdi. Bu da onun şimdiki konumu. Bana bir cetvel versene. Mindy sağına ve soluna baktı. Etrafta bir cetvel göremeyince teknisyenin defterini kaptı.
Hey! Diye itiraz etti teknisyen. Defterin düz kenarını kullanarak Venkat, Hub'dan Mark'ın konumuna ve ötesine uzanan bir çizgi çizdi. Ardından bir adım geri attı.
''Evet, oraya gidiyor.'' dedi Venkat heyecanlı bir şekilde.
''Oh!'' dedi Mindy.
Çizgi haritanın üzerine çizilmiş parlak sarı bir noktanın tam ortasından geçiyordu.
''Pathfinder'' dedi Mindy. ''Pathfinder'a gidiyor.''
''Aynen öyle.'' dedi Venkat. ''İşte şimdi bir ilerleme kaydediyoruz. Pathfinder ondan 800 kilometre ötede. Elindeki malzemelerle oraya gidip dönebilir.''
''Ve Pathfinder'la Sojourner'ı yanında geri getirebilir.'' diye ekledi Mindy.
Venkat cep telefonunu çıkardı. ''Pathfinder'la 1997'de iletişimimiz koptu. Eğer onu tekrar çevrim içi hale getirebilirse onunla iletişim kurabiliriz.'' Tek gereken güneş hücrelerinin temizlenmesi olabilir. Daha büyük bir sorunu varsa bile o bir mühendis. Numarayı çevirirken ekledi. Tamirat onun işi. Haftalardır ilk kez gülümserken telefonu kulağına koydu ve cevap bekledi.
Bruce, ben Venkat, her şey değişti. Watney Pathfinder'a gidiyor.
Evet, bilmez miyim? O projede kimlerin çalıştığını bul ve onları JPL'e getir. Ben bir sonraki uçakla geliyorum.
Telefonu kapattıktan sonra haritaya doğru sırıttı.
Mark, seni sinsi zeki hergele.
9. bölüm. Günlük girişi sol 79. Şu an yoldaki 8. günümün akşamındayım. Sirius 4 şimdiye kadar başarılı gitti. Artık işim rutine dönüştü. Her sabah şafak sökerken uyanıyorum. İlk yaptığım şey oksijen ve karbondioksit seviyelerini kontrol etmek oluyor. Ardından bir kahvaltı paketi yiyip bir bardak su içiyorum. Ondan sonra elimden geldiğince az su kullanarak dişlerimi fırçalıyorum ve elektrikli jiletle tıraş oluyorum. Araçta tuvalet yok. Elbiselerimizin levazım sistemini kullanmamız bekleniyordu. Fakat bunlar 20 günün işini görmek için tasarlanmadılar. Sabah çişim ağzı kapatılabilen plastik kutuya gidiyor. Kutuyu açtığımda içerisi bir kamyon durağının erkekler tuvaleti gibi kokuyor. Bunu dışarı çıkarıp buharlaşmasını sağlayabilirim. Fakat bu suyu yapmak için çok uğraştım ve bunu ziyan etmek yapacağım son şey olur. Geri döndüğümde bunu su arıtıcısına besleyeceğim. Daha da değerli olan benim gübrem. Bu patates tarlası için çok önemli ve Mars'taki tek kaynak benim. Şansıma uzayda çok zaman geçirdiğinizde torbaya sıçmayı öğreniyorsunuz ve çiş kutusunun kötü koktuğunu sanıyorsanız demir attığımdaki kokuyu bir hayal edin. Bu hoş rutinin ardından dışarı çıkıyorum ve güneş hücrelerini topluyorum. Bunu dün gece neden mi yapmadım? Çünkü zifiri karanlıkta güneş hücrelerini toplayıp istiflemek hiç de eğlenceli değil. Bunu zor yoldan öğrendim. Güneş hücrelerini sağlamladıktan sonra içeri dönüyorum ve 70'lerin uyduruk müziklerinden açıp yola çıkıyorum. Saatte 25 kilometre ile ilerliyorum. Bu aracın son hızı, içerisi rahat. RTJ içerisini pişirirken alelacele yapılmış bir kot şortla ince bir tişört giyiyorum. İçerisi çok sıcak olduğunda koli bandıyla yapıştırdığım yalıtımı söküyorum. Çok soğuk olduğunda tekrar yapıştırıyorum. İlk akü bitmeden hemen hemen 2 saat ilerleyebiliyorum. Kabloları değiştirmek için kısa bir GDF yapıyorum ve ardından günün ikinci sürüşü için tekrar direksiyon başına geçiyorum. Zemin dümdüz, aracın altı etraftaki kayaların hepsinden daha yüksekte ve tepeler yüzyılların kum fırtınalarıyla yumuşatılmış, hafifçe eğimli oluşumlar. Diğer akü de bittiğinde ikinci bir GDF'nin zamanı geliyor. Güneş hücrelerini tavandan alıyorum ve yere seriyorum. İlk birkaç solda onları düzgün bir şekilde diziyordum. Artık neresi olursa oraya bırakıyorum ve tembellikten aracın yakınına koymaya çalışıyorum. Ardından günün inanılmaz derecede sıkıcı kısmı geliyor. 12 saat boyunca yapacak bir şeyim olmadan oturuyorum. Bu araçtan bıkmaya başladım. İçerisi bir karavan büyüklüğünde. Çok yer varmış gibi görünüyor ama bir karavanın içinde 8 gün kısılı kalmayı deneyin. Hub'ın geniş açıklığında patates tarlamla ilgilenmeyi 4 gözle bekliyorum. Hub'ı özlemle anıyorum. Durumun boktanlığına bakar mısınız? İzlemek için uyduruk 70'ler dizileri ve okumak için birkaç Poirot romanım var. Fakat zamanımın çoğunu RS4'e varmayı düşünerek geçiriyorum.
Bunu bir gün yapmak zorundayım. Bu aracın içinde 3200 kilometrelik bir yolculuğu nasıl atlatacağım ben? Muhtemelen 50 gün sürecek. Su arıtıcıyı, oksijen vericiyi, belki hub'ın ana akülerinden bazılarını ve her şeyi şarj edebilmek için birkaç tane daha güneş hücresi almam gerekecek. Bunları nereye koyacağım? Bu uzun sıkıcı günlerde aklımı kurcalayan düşünceler bunlar. Nihayetinde karanlık çöküyor ve ben yorgun düşüyorum. Yiyecek paketleri, su tankları, fazla oksijen tankı, karbondioksit filtreleri, çiş kutusu, bok torbaları ve kişisel eşyalarım arasında uzanıyorum. Battaniyem ve yastığımın yanında yatak olarak tayfanın tulumlarını kullanıyorum. Kısacası her akşam çöplerin arasında uyuyorum. Uyku demişken, haydi iyi geceler. Günlük girişi sol 80. Tahminimce Pathfinder'dan 100 kilometre uzaktayım. Teknik olarak orası Carl Sagan Anıt İstasyonu. Carl, kusura bakmasın ama oraya nasıl istersem öyle hitap ederim. Ben Mars'ın kralıyım. Bahsettiğim gibi bu uzun ve sıkıcı bir yolculuk oldu. Hala da dış kısımdayım. Ama ben bir astronotum ne de olsa. Uzun yolculuklar benim işim. Navigasyon zor. Hub'ın navigasyon işareti sadece 40 kilometre öteye uzanıyor. O yüzden bu kadar uzakta işime yaramaz. Bu ufak yolculuğu planlarken bunun bir sorun olacağını biliyordum. O yüzden işe yaramayan harika bir plan yaptım. Bilgisayarda ayrıntılı haritalar var. O yüzden doğal oluşumlarla yolumu bulurum diye düşündüm. Yanılmışım. Şöyle ki, eğer kahrolası oluşumlardan hiçbirini bulamazsanız, onları kullanarak yolunuzu da bulamıyormuşsunuz. İniş alanımız uzun zaman önce kurumuş bir nehrin deltasında. NASA burayı, eğer etrafta mikroskobik fosiller varsa, buranın iyi bir aday olduğunu düşünerek seçti. Ayrıca su binlerce kilometre öteden kaya ve toprak örnekleri de taşımış olabilirdi. Biraz kazdıktan sonra geniş bir jeolojik geçmişi ortaya çıkarabilirdik. Bu bilim için harika bir haber fakat aynı zamanda Hub'ın belirleyici özellikleri bulunmayan bir çölün ortasında olması demek oluyor. Bir pusula yapmayı düşündüm. Aracın içinde yeteri kadar elektrik ve sağlık çantasında iğneler var. Tek bir sorun çıktı. Mars'ın manyetik alanı yok. O yüzden Phobos'u kullanarak yolumu buluyorum. Mars'ın etrafında o kadar hızlı dönüyor ki batıdan doğuya doğru günde iki kere doğup batıyor. Hatasız bir sistem değil ama işe yarıyor. İşler sol 75'te kolaylaştı. Batıya gittikçe yükselen bir vadiye ulaştım. Kolay sürüş için düz bir zemini var ve tek yapmam gereken tepelerin kenarlarını takip etmek. Buraya korkusuz kumandanımızın ardından Lewis Vadisi adını verdim. Jeoloji aşığı olduğundan Lewis buraya bayılırdı. 3 sol sonra Lewis Vadisi geniş bir ovaya açıldı. Yine referans noktam kalmamıştı ve rehber için Phobos'a bel bağlamaya devam ettim. Burada muhtemelen bir sembolizm var. Phobos korku tanrısıdır ve ben yolumu göstermesi için ona danışıyorum. Bu iyiye işaret değil. Fakat bugün şansım en sonunda değişti. 2 solu çölde gezerek harcadıktan sonra yolumu gösterecek bir şey buldum. Bu 5 kilometrelik bir kraterdi ve öyle küçüktü ki ona bir isim bile koymamışlardı. Fakat bu krater haritada yer alıyordu ve o yüzden benim için adeta İskenderiye feneriydi. Krateri bir kere gördüm mü tam olarak nerede olduğumu buldum. Aslına bakarsanız şimdi onun yanında kamp kurdum. Sonunda haritadaki boş kısımları açtım. Yarın bana yol gösterecek fenerim var ve onun ardından Hamelin krateri geliyor. İyi durumdayım. Şimdi sıra bir sonraki görevimde. 12 saat boyunca oturup hiçbir şey yapmamak. Başlasam iyi olacak. Günlük girişi sol 81. Bugün neredeyse Pathfinder'a varmıştım fakat akülerim bitti. Geriye sadece 22 kilometre kaldı. Sorunsuz bir sürüş, navigasyon sorun olmadı. Fener arkada gözden kaybolurken Hamelin kraterinin ucu ortaya çıktı. Acidaria Planitia'yı geride bırakalı çok oldu. Artık iyice Ares Valis'e girdim. Çöl düzlükleri kum tarafından henüz gömülmemiş volkan püskürükleriyle dolu bozuk zeminler yer değiştirmeye başladı. Sürüşü zahmetli hale getiriyor. Daha dikkatli olmam gerekiyor. Şimdiye kadar kayalarla dolu bir yolda ilerliyordum. Fakat güneye doğru kayalar gittikçe büyüyor ve çoğalıyor. Süspansiyona zarar vermeyi göze alamayacağım için kimilerinin etrafından dolaşmam gerekiyor. Bunu uzun süre yapmak zorunda olmamam iyi haberlerden. Pathfinder'a ulaştığımda dönüp diğer tarafa gidebilirim. Hava çok iyiydi. Görünürde rüzgar ya da fırtına yok. Sanırım şansım yaver gitti. Son birkaç soldan kalan araç izlerimin kaybolmamış olma ihtimali yüksek. Onları takip ederek Lewis Vadisi'ne varabilmeliyim. Bugünlük güneş panellerini kurduktan sonra ufak bir yürüyüşe çıktım. Aracı görüşümden hiç ayırmadım. Başıma gelmesini isteyeceğim son şey yaya olarak kaybolmak. Fakat o tıkışık leş gibi fare yuvasına geri dönmek istemedim. Hemen değil. Tuhaf bir his gerçekten. Nereye gitsem ilkim. Araçtan dışarı mı çıktım? Oraya gelen ilk kişi benim. Bir tepeye mi tırmandım? O tepeye tırmanan ilk kişi benim. Bir taşı mı tekmeledim? O taş 1 milyon yıldır yerinden kımıldamamıştı. Mars'ta uzun yolculuğa çıkan ilk kişi benim. Mars'ta 31 soldan fazla zaman geçiren ilk kişi benim. Mars'ta mahsul yetiştiren ilk kişi benim. İlk. Hiçbir şeyde ilk olmayı beklemiyordum. İniş yaptığımızda Mia'dan inen 5. Mars'a ayak basan 17. kişiydim. Egress sırası yıllar önce belirlenmişti. Fırlatmadan bir ay önce her birimiz Mars rakamlarımızın dövmesini yaptırdık. Johansen acıyacağından korktuğu için neredeyse 15 dövmesini yaptırmaktan vazgeçti. Bu kadın santrifüjü, kusmuk kuyruklu yıldızını, sert sondaj tatbikatlarını ve 10 kilometrelik koşuları atlattı. Bu kadın tepe taklak iken yapay ortamda oluşturulmuş bir Mia bilgisayar hatasını düzeltti. Fakat dövme iğnesinden korkuyordu. Var ya, özlüyorum onları. Tanrım, onlarla 5 dakika daha konuşabilmek için neler vermezdim. Kim olursa, nerede olursa olsun, ne hakkında olursa olsun. Koca bir gezegende tek başına kalan ilk kişi de benim. Pekala, bu kadar zırlamak yeter. Ben zaten birisiyle konuşuyorum şu an. Bu günlüğü okuyan kişiyle. Biraz tek taraflı bir konuşma ama yetineceğim artık. Ölebilirim fakat söylemek istediklerimi ileteceğim ulan. Bu yolculuğun amacı bir telsiz bulmaktı. Ölmeden önce insanlarla iletişim bile kurabilirim. Bir başka ilk daha. Yarın bir Mars roketini geri kazanan ilk kişi olacağım. Günlük girişi sol 82. Zafer benim. Onu buldum. İkiz tepeleri uzakta gördüğümde doğru yerde olduğumu anladım. Bu iki ufak tepe iniş alanından 1 kilometre ötede, daha da iyisi tepeler alanının öte tarafındalar. Tek yapmam gereken uzay aracını bulana kadar tepelere doğru ilerlemek. Ve işte karşımdaydı, tam da olması gereken yerde. Heyecanla dışarı çıktım ve iniş alanına doğru ilerledim. Pathfinder'ın son iniş evresi balonla kaplı bir tetrahedrondu. Balonlar inişin darbesini yumuşattı. Uzay aracı sabit konuma geldiğinde balonlar söndü ve tetrahedron açılarak içindeki aracı ortaya çıkardı. Bu aslında iki parçadan oluşuyor. Uzay aracının kendisi ve Sojourner aracı. Sojourner etrafı gezip bulduğu kayaları incelerken uzay aracı hareketsizdi. Ben ikisini de yanımda götüreceğim. Fakat önemli olan kısım uzay aracı. Dünya ile iletişim kurabilen kısım bu. Bunu bulduğum için ne kadar sevindiğimi anlatamam. Buraya gelmek çok uğraştırdı ama sonunda başardım. Uzay aracı yarı gömülü haldeydi. Bir süre çabucak ve dikkatlice kazdıktan sonra büyük bir kısmını ortaya çıkardım. Gerçi büyük tetrahedron ve sönmüş balonlar hala yüzeyin altındaydı. Kısa bir aramanın ardından Sojourner'ı da buldum. Ufaklık uzay aracından sadece 2 metre ötedeydi. Hayal meyal NASA'nın onu en son gördüğünde uzay aracından daha uzakta olduğunu hatırlıyorum. Muhtemelen arıza moduna girip iletişimi sağlamaya çalışırken uzay aracının çevresinde dönmeye başlamıştır. Sojourner'ı hemen aracımın içine attım. O zaten ufak, hafif ve hava kilidine rahatlıkla sığıyor. Uzay aracıysa farklı bir hikayeydi. Aletin tamamını Hub'a geri götürme umudum yoktu. Bu bunun için çok büyük. Fakat bana da zaten roketin kendisi lazım sadece. Makine mühendisi şapkamı takmamın zamanı gelmişti. Roket açılmamış tetrahedronun ana panelinin üzerindeydi. Diğer üç taraf metal bir menteşeyle ana panele bağlanmıştı. JPL'deki herkesin size söyleyebileceği gibi roketler narin makinelerdir. Ağırlık büyük bir kaygı kaynağıdır. O yüzden bunlar pek kötü hava koşullarına dayanmak için yapılmamışlardır. Menteşelere levyeyi soktuğum gibi açıldılar. Ardından işim zorlaştı. Ana panel tertibatını kaldırmaya çalıştığımda yerinden kımıldamadı. Diğer üç panel gibi ana panelin de altında sönmüş balonlar vardı. Onca yıl boyunca balonlar yırtılmış ve içleri kumla dolmuştu. Balonları kesebilirdim fakat onlara erişebilmek için kazmam gerekecekti. Bu pek de zor olmazdı. Ne de olsa bu sadece kum. Fakat diğer üç panel kahrolası yolumun üzerinde. Kısa sürede diğer panellerin durumunu hiç umursamadığımı fark ettim. Araca geri döndüm. Hub brantasından bir şerit kestim ve bunları ilkel ama güçlü bir ip haline getirdim. İpin güçlü olması benim sayemde değil. Bu konuda NASA'ya teşekkür etmek gerek. Ben sadece ip şeklini verdim. Bir ucunu panellerden birine, diğerini de araca bağladım. Araç yüksek derecede bozuk yüzeyde, bazen dik açılarda yol almak için yapıldı. Hızlı olmayabilir ama harika bir çekişi var. Paneli çotuk çeken bir köylü gibi çekip çıkardım. Artık kazacak bir yerim vardı. Her açığa çıkardığım balonu kestim. Bütün iş bir saat sürdü. Ardından ana panel tertibatını kaldırdım ve bir damla ter akıtmadan araca taşıdım. En azından yapmak istediğim buydu. Kahrolası şey hala çok ağırdı. 200 kilogram olduğunu tahmin ediyorum. Mars'taki yer çekiminde bile bu biraz fazla. Hub'un içinde belki rahatlıkla taşırım ama hareketimi kısıtlayan bir GDF elbisesi içinde taşımak mı? İmkanı yok. O yüzden araca kadar sürükledim. Sıradaki hedefim bunu tavana yerleştirmek. Tavan o an boştu. Hemen hemen tamamen dolu aküler varken bile durduğumda güneş hücrelerini kurmuştum. Neden kurmayayım ki? Bedava enerji işte. Ben önceden planımı yapmıştım. Buraya gelirken tüm tavanda iki sıra güneş paneli vardı. Dönerken rokete yer açmak için tek bir istif yapacağım. Bu biraz daha tehlikeli. İstif yere düşebilir. Ayrıca hücreleri o kadar yükseğe koymak zor olacak. Ama bir şekilde hallederim. Ama aracın üzerinden bir ip atıp Pathfinder'ı yukarı çekemem. Onu bozmak istemiyorum. Yani Pathfinder zaten bozuk. 1997'de onunla iletişim koptu. Ben sadece daha fazla bozmak istemiyorum. Bir çözüm buldum ama bir gün için yeteri kadar bedensel iş yapmıştım ve gün ışığım bitti bitecekti. Şimdi aracın içinde Sojourner'ı inceliyorum. Durumu iyi gibi görünüyor. Dışında fiziksel bir hasar yok. Güneş ışığında pişmiş gibi de durmuyor. Her yanına bulaşmış olan Mars pisliği uzun süreli güneş hasarını engellemiş. Sojourner'ın pek işime yaramayacağını düşünebilirsiniz. Dünyayla iletişim kuramaz. O zaman ona niye özen gösteriyorum? Çünkü onun birçok oynar parçası var. NASA ile bir bağlantı kurabilirsem onlarla kameraya doğru bir yazı tutarak konuşabilirim. Peki onlar benimle nasıl konuşacak? Roketin üzerindeki tek oynar parçalar uzun alıcılı antenle, ki bu da sürekli dünyaya dönük olmalı, kamera kolu. NASA'nın kamera başlığını hareket ettirerek benimle konuşabileceği bir sistem geliştirmemiz gerekir. Bu da müthiş yavaş olur. Fakat Sojourner'ın nispeten daha hızlı dönen 6 bağımsız dişlisi var. Onlarla konuşmak daha kolay olur. Dişliler üzerine harfleri çizebilirim. NASA onları döndürerek benimle harf harf konuşabilir. Tüm bunlar roketin telsizini çalışır duruma getirebileceğimi varsayıyorsak tabii ki. Uyuma zamanı geldi. Yarın yapmam gereken bir sürü yorucu işim var. Dinlenmeye ihtiyacım var. 10. ayının sonu. Sayfa 121.